أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربنا زدنا علما وفهما. Geçen haftaki dersimizde Hazreti İbrahim'le ilgili bölüme başlamıştık. En'am suresinde 75, 76, 77, 78 ve 79. ayetler üzerinde konuştuk. Hazreti İbrahim'le ilgili genel bilgileri orada aktarmaya çalışmıştım. Sonra Hazreti İbrahim'in kavmini uyarmak için onların inançlarının batıllığını, temelsizliğini göstermek için örneklemeler üzerinden anlattığı bir konu görmüştük. Yıldızın, ayın ve güneşin tanrı olamayacağını, yani bunlar üzerinden de hareketle kaybolup giden, varlığını kendisinden almayan, varlığı kendisine bağlı olmayan, başkasına bağlı olan, ortaya çıkması ve görünmesi kendi elinde olmayan, hasılı kendine bile faydası ve zararı dokunamayacak varlıkların tanrı edinilmesinin yanlışlığını gösterdi Hazreti İbrahim. Ve 79. ayette ben dosdoğru bir inanca sahip olarak gökleri ve yeri yaratan Allah'a yönümü döndüm. Ben müşrik değilim, müşriklerden değilim diyerek bölümü tamamladı. Şimdi buradan itibaren bir şey görüyoruz. Hazreti İbrahim onlara düşüncelerinin batıllığını gösterince kavmi de hemen durumu anladı ve ona iman etti değil. Şimdi bir meseleyi hatırlamamız gerekiyor. Sık sık hatırlamamız, kendimize sürekli hatırlatmamız gerekiyor. Batıl inançların peşinde koşturanlar, batıl tanrılar edinenler genellikle düşünce hatası yaptıklarından dolayı bu işi yönelmezler. Batıl itikatlara, inançlara yönelenler, batıl tanrılara kul olmayı tercih edenler ya geleneklerinden ayrılamadıkları için bu yolda yürümektedirler. Yani atalarının izinden ayrılamadıkları için o batıl itikadı, batıl yolu sürdürmektedirler ya bir menfaatleri vardır. O menfaatlerini, çıkarlarını kaybetmek istemedikleri için o batıl tanrılara kulluk etmeye devam ederler, batıl inançlarına sahip olmaya devam ederler. Bazen hayatlarını değiştirmek gibi bir büyük zorluğu göze alamazlar. Onların gözünde bu bir risktir. O riski taşımak istemezler. Çoğu zaman kendileri düşünmek yerine topluma uymayı tercih ederler. Buna benzer sebepleri çoğaltabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın şirki anlatırken, müşriklerin tavırlarını anlatırken verdiği o bilgileri toplayarak bir konu olarak düşünebilirsiniz. Hazreti İbrahim onlara inançların batıllığını gösterince kavmi hemen akıllandı ve Hazreti İbrahim'e uydu değil. 80. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ve haccehu kavmu." Kavmi onunla tartıştı. Yani İnançlarını savunmaya girişti. Şimdi inançlarını savunmaya girişti ne? Muhtemelen, şimdi bu konuda Allah Teala bu ayette bize onlar da şunu dediler. Tanrılarının hak olduğunu gösterebilmek için şöyle deliller öne sürdüler gibi şeyler söylemiyor. Neden söylemez? Şunu biliyoruz, yani şirkin savunulabilecek bir tarafı yoktur aslında. Şirki delillendirmek için öne sürülebilecek her şey aslında şirkin aleyhine kullanılabilir. Allah Teala onların ne dediğinden bahsetmiyor. Ama devamından anladığım kadarıyla, devamını okuyalım, üzerinde konuşalım bundan sonra. Kale, dedi ki Hazreti İbrahim, kavmi onunla tartışınca, yani o yolda yürümeleri gerektiği, o tanrılara kulluk etmeleri gerektiği, o itikattan vazgeçmemeleri gerektiği konusunda tartışınca, Hazreti İbrahim onlara dedi ki, قَالَ اَتُحَاجُّنِّي فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانِ. Yani Allah bana doğru yolu göstermişken, Şimdi siz tutup da bu hidayet konusunda doğru yolun ne olduğu konusu bu kadar açık seçik belliyken tartışıyor musunuz bu konuda? Dedi. وَلَا اَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ Ben sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan korkmam. İlla اَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا Allah'ın, Rabbimin dilemesi dışında onların bana herhangi bir zararı dokunamaz. Şimdi bu kısmından anladığımız bir şey var. Hazreti İbrahim'le tartışırlarken sadece kendi inançlarının doğruluğunu anlatacak, doğruluğunu sözle kanıtlayacak, ispat edecek deliller, mantık yürütmeler yapmadılar. Daha çok Hazreti İbrahim'i korkutmayı denediler. Şimdi Hazreti İbrahim'i korkutmayı denemeleri üzerinden bir şey söyleyelim. Şirkin tabiatında vardır bu iş. İnsanları ikna etmek yerine insanları korkutarak o dinde tutmayı tercih ederler. Bu korkutma mesela şöyle gerçekleşebilir. Eğer inkar edersen tanrılarımız seni çarpacak. Şimdi tanrıları onu nasıl çarpabilir? Yani işte ilahi güçlerini gösterecek. Onda bir hastalık oluşturacak. Onun sağını solunu yamultacak. Efendim aklını bilirken bilmez hale getirecek gibi bir takım şeyler de söyleyebilirler. Ama Hazreti İbrahim'in toplumundaki tanrı kabul edilenlerden bir tanesinin Nemrut olduğunu hatırlarsak eğer, o zaman karşımıza farklı bir korkutma türü de çıkacaktır. Hani Hazreti İbrahim Nemrut'la tartışırken Nemrut demişti ya, yani senin Rabbin kimdir diye sorunca, benim Rabbim öldürür ve diriltir dedi. E ben de öldürüyorum ve diriltiyorum deyince Nemrut, Hazreti İbrahim başka başka sözlere geçerek Nemrut'u susturmuştu. Şimdi bu toplumda bir şeyin daha olduğunu görüyoruz. Yani Tanrı diye kabul edilenler Hazreti İbrahim'in toplumunda sadece gök cisimleri, yıldız, güneş, ay gibi gök cisimleri değil ya da onların iz düşümleri değil. Aynı zamanda onlar adına dini kutsal bir otorite olarak Nemrut'un da yani kralın da tanrısallaştırıldığını görüyoruz. Oradan hareketle müşrikler şirk inancını reddetmeye kalkanları aynı zamanda dünyevi bir azapla da tehdit ediyorlar. Bunu birçok ayetten biliyoruz. Peygamberlerin başına gelenlerden de biliyoruz. Mesela Yasin suresinde bir olay anlatılıyordu, hatırlayalım. Eğer siz bu yaptıklarınızdan vazgeçmezseniz, bizim dinimize geri dönmezseniz eğer, biz sizi taşlayarak öldürürüz veya taşlayarak şehrimizden kovalarız diyorlardı. Lut aleyhisselam'a aynı şeyi söylediler. Şuayb aleyhisselam'a aynı şeyi söylediler. Bütün peygamberlerin başına aynı şeyler geldi. Yani tehditle dinde tutmayı tercih ediyorlar. Oysa İslam dininin gayet rahat olduğunu, kendinden emin olduğunu ve insanlara dini sunduktan sonra dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin tavrını gösterebildiğini biliyoruz. Bir inancın kendinden yana şüphesi varsa, o inanç bağlılarını kendi elinde tutabilmek için mecburen şiddete başvuracaktır, korkutmaya başvuracaktır. Bunların bir problemi var ki karşısındaki adam sıradan birisi değil, Hazreti İbrahim. Üstelik Allah'ın kendisine göklerin ve yerin melekutunu gösterdiği, yani Allah'ın kendisine göklerde ve yerde görülmesi gereken gerçek gücü, sebebi, hikmeti gösterdiği bir insan var karşılarında. Nasıl korkutacaklar? Korkutma imkanları yok. Allah bana doğru yolu gösterdikten sonra siz benimle bu konuda mı tartışıyorsunuz? Sizin ortak koştuklarınızdan korkmam. Onlar bana bir şey yapamazlar demiyor. Ayete lütfen dikkat edelim. Onlar bana bir şey yapamazlar demiyor. İlla eyyâşe rabbi şeyen. Rabbimin bir şey dilemesi dışında onlar bana bir şey yapamazlar diyor. Yani onlar bana bir şey yapacaklarsa bile ancak Allah'ın verdiği izin kadar bir şey yapabilecekler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Abdullah İbni Abbas'a öğrettiği bir söz vardı. Biliyorsunuz meşhur bir hadistir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün Abdullah İbni Abbas'ı devesinde arkasına bindiriyor ve yolda giderlerken Ona diyor ki delikanlı bak ben sana bir şeyler öğreteceğim. İyi dinle diyor. Sen Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Sen Allah'ın hakkını gözet ki Allah da seni gözetsin. Sonra konumuza ilgili kısmına yönelik çok çarpıcı, çok bizim için önemli bir açıklaması var Resulullah Aleyhisselam'ın. Valem şunu iyi bil diyor Abdullah İbni Abbas'a. Ennel ümmete levişte ma'at ala en yadurruke bi şeyin. Eğer bir ümmet, örgütlü bir topluluk sana bir zarar vermek için işbirliği yapsalar, lem yedurruke illa bi şeyin kad keteballahu aleyk. Allah'ın sana yazdığının dışında hiçbir zarar veremezler. Şimdi hadisteki ifade de bunu gösteriyor. Sana zarar veremezler değil. Allah'ın yazdığının dışında bir zarar veremezler. Her defasında dönüp dolaşıp Müslümanlara hatırlatılan inanç şu. Gerçekten güç ve kuvvet sahibi, her şeyi elinde çekip çevirmekte olan Allah'tır. Kendisinden korkulmaya, kendisinden sakınılmaya ve kendisine yönelinmeye, umutların bağlanılmasına layık olan sadece Allah'tır vurgusu hep yapılır. Hazreti İbrahim de bunu belirtiyor. Tamam. Mesela ateşe attılar Hazreti İbrahim'i. Siz beni yakamazsınız demedi. Hazreti İbrahim ateşe atılırken kendisine önceden sen merak etme ateşe atılacaksın ama yanmayacaksın gibi bir bilgi verilmedi. Bu bizim için çok önemli. Hazreti İbrahim ateşe atılırken yanmaya gidiyordu. O mancınığa bağlandığında da yakılacağını düşünüyor. Atılırken havadaki hisleri de bilgisi de öyle ateşe doğru gidiyordu yani. Allah'ın onu nasıl bir şekilde kurtaracağını veya nasıl muamele edeceğini bilmiyordu. Allah onu ateşte yakmamayı murad etti. Onun üzerinden de aslında Hz. İbrahim'in kurtarılması değil, Hz. İbrahim'in kavmine bir şeyin öğretilmesi esastı. Yoksa Allah Teala sadece peygamberlerini korumayı murad etseydi, başka başka zamanlarda öldürülmesine izin verdiği peygamberler olduğunu biliyoruz. Hazreti Zekeriya'yı şehit ettiler, Hazreti Yahya'yı şehit ettiler. Resulullah Aleyhisselam'a birçok işkenceler yaptılar. Memleketlerinden sürülen peygamberler var, kuyuya atılarak öldürülen peygamberler var. Bu anlamda biz Rabbimize teslim olmuşuzdur. Bir şey yapabilirler mi? Allah izin verdiği kadar yapabilirler. Bir şey fayda sağlayabilirler mi? Allah'ın dilediği kadar fayda sağlayabilirler. Ama biz yüreğimizi, gönlümüzü, umutlarımızı, korkularımızı yalnız Allah'a bağlarız. Vesi'a Rabbi külle şeyin ilma. Rabbim, benim Rabbim ilmi her şeyi kuşatmış olandır. Benim Rabbimin ilmi sizin yaptıklarınızı da benim yaptıklarımı da sizin yaptıklarınızın sonuçlarını da benim tutumumun sonuçlarını da kapasitesi kavramıştır. Allah'ın bilgisi dahilinde olmaktadır her şey. Efela tetezekkerun. Siz öğüt almıyor musunuz hala? Yine bir uyarıyla Hazreti İbrahim konuşmasını böyle tamamladı. Ve devam ediyor Hazreti İbrahim onlara cevap vermeye. Ve keyfe ehafu ma eşraktum. Peki ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım yani? Korkulmaya değer nesi var onların? Ve la tehafune ennekum eşraktum billahi. Ve siz ise ortak koştuklarınız konusunda Allah'tan korkmuyorsunuz. Siz ortak koştuklarınız konusunda Allah'tan korkmuyorsunuz. Benim ortak koştuklarınız hakkında Allah'a sığınmamdan dolayı beni tehdit ediyorsunuz. Oysa ki o sizin Allah'a ortak koştuklarınız malem yunezzil bihi aleykum sultanen bunların tanrı olduğu konusunda bir şey yapabileceği konusunda elinizde Allah'tan indirilmiş herhangi bir bilgi yok. Ne anlatılıyor? Anlatılan şey şu, anlayabildiğimiz kadarıyla. Şirkin özelliğidir biliyorsunuz. Allah'ı inkar etmez. Allah'ı reddetmez. Allah'ı yok saymaz. Gökleri ve yeri yaratan bir Allah olduğunu kabul eder. Güneşin doğudan doğmasını, batıdan batmasını elinde tutan bir Allah'a iman eder. Yunus suresinde bunun örneklerini görebiliriz. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan Allah diyecekler. Onlara gökten yağmuru kim yağdırıyor diyersen eğer Allah diyecekler. Yani şirkin tabiatında Allah'ı inkar yoktur. Allah'ı yok saymak yoktur. Allah'a ortaklar koşuyorlar. Şimdi mesela nasıl Allah'a ortak koşuyorlar? Allah'ın yardımcısı diyorlar. Allah'ın oğlu diyorlar. Allah'ın kızı diyorlar. Efendim Allah katında sözü geçen bir kul diyorlar. Allah'ın sevdiği kul diyorlar. Allah'ın sevgilisi diyorlar. Allah'ın dostu diyorlar. Allah'a ortak koştuklarına böyle isimler veriyorlar. Yani aslında ortak koşulan bütün tanrıları Allah'a göre konumlandırıyorlar. Yani merkezde Allah var aslında. En yukarıda Allah var. O en yukarıdaki olan makam olarak demek istiyorum. En yukarıdaki Allah'ın yanına, sağına, soluna, biraz aşağısına, çevresine küçük küçük başka tanrıcıklar koyuyorlar. Şimdi mantıken şöyle olması gerekiyor. Eğer Allah'ın yardımcıları varsa, oğlu varsa, kızı varsa, eşi varsa, katında sözünü kıramayacağı hatırlı kullar varsa, sevgilim dediği, dostum dediği ve ona tasarruf hakkını verdiği bir takım varlıklar varsa, bunların bu özelliğe sahip olduğuna ilişkin Allah'tan bir bilgi gelmiş olması gerekiyor. Elinizde Allah'tan gelen böyle bir bilgi var mı? Yani efendim güneşin insanların hayatları üzerinde etkili olduğuna dair bir bilgi var mı elinizde böyle bir bilgi? Yok. Nemrud'un ve Nemrut gibilerinin kutsal varlıklar olduğuna dair deliliniz nedir? Yok. Hele ki indirilmiş deliliniz olması gerekiyor burada. İndirilmiş deliliniz hiç yok. Şimdi biz buradan kendimize bir ders alalım. Bir Müslüman inançlarını, bakın altını özellikle çizerek ifade etmek istiyorum. İnançlarını ancak indirilmiş delile dayandırarak sahiplenebilir. İnançlar konusunda akıl yürütme geçerli değildir. Bakın sosyal hayatımızdaki kurallarla ilgili, hukuk konularıyla ilgili, efendim ibadetlerde karşılaştığımız yeni durumlarda nasıl yapılacağıyla ilgili akıl yürütmelerle dini hükümler verilebilir. Bunlar mümkündür. Sosyal hayatımızı ona göre şekillendirebilirsiniz. Siyasal hayatınızı, ekonomik hayatınızı bununla da mantık yürütülebilir. Esasen bunlar İslam dininde de içtihada açık alanlardır. Ahvalin değişmesiyle ahkamın değişmesi gibi bir kuralımız vardır. Toplum değişir, hüküm değişir, zaman değişir, hüküm değişir, şartlar değişir, hüküm değişir. Bakış açısı değişir, ihtiyaç değişir, yine hüküm değişir. Bu konuda insanlar mantık yürütebilirler, akli kararlar alabilirler. Çünkü akıl da İslam dininde kendisine istinad edilebilecek hüküm kaynaklarından bir tanesidir. Ama konu inanç olduğunda, neye inanacağımız konusunda indirilmiş bir delile dayanmak zorundayız. Allah konusunda, ahiret konusunda, peygamber konusunda, melekler konusunda, kabir konusunda, kader konusunda, buna benzer inançla konularında, inanca dair konularda konuşanlar ben şöyle zannediyorum, şöyle düşünüyorum gibi şeyler söyleyemezler. Bana öyle geliyor diyemezler. İndirilmiş bir delile dayanmak zorundadır insanlar inanç konularında. Şimdi sizin öyle bir deliliniz yok. فَاَيُّ الْفَرِيقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Eğer gerçekten bilecekseniz, bilmek istiyorsanız, bilenlerdenseniz söyleyin bakalım. Bu iki topluluktan yani delile dayalı olanla delile dayalı olmayandan, hidayet üzere gidenle hidayetten uzak durandan, yalnızca bir tek Allah'tan korkanla Allah'ın çevresine yerleştirdiklerinden Allah'tan daha fazla korkan bu iki gruptan hangisi güvenlikte olmaya, emniyette olmaya, güvenilmeye daha layıktır? Bir düşünün. Bu bir soru değil aslında. Bu onların düşüncesinin reddedilmesidir. Yani ben doğruyum diyor Hazreti İbrahim. Çünkü sizin hiçbir deliliniz yok. Bak ben net açıklıyorum. Benim söylediğim sözlerin bir açıklaması var ama sizinkilerin sizin kuruntularınızdan başka, vesveselerinizden başka hiçbir dayanağı yok. Arkasından imanın nasıl korunması gerektiğini öğreten bir ayet geliyor. 82. ayet. Ellezine amenu. İman edenler. وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ Ve imanlarına zulüm karıştırmayanlar. İmanlarını zulümle karıştırmayanlar. Ulaike lehumul emnu. İşte emniyet onlar içindir. Güvenlikte olmak onlar içindir. Yani ahiretin azabından emniyette olmak onlar içindir. Cennet onlar içindir. Vahum muhtedun. İşte ancak onlardır hidayet üzerinde olanlar. İman edip ayetin başına dönüyoruz. İman edenler ve imanlarına zulüm karıştırmayanlar. İmanlarıyla zulmü karıştırmayanlar. Nedir oradaki zulüm? İmana karıştırılmaması, imanın yanında olmaması gereken zulüm nedir? Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde zulüm kelimesi geçer. Zulmün pek çok anlamı vardır. Her şeyden önce Türkçe'ye çevirirken haksızlık, eziyet gibi anlamlar kullanırız zulüm kelimesini çevirirken. Kur'an'daki ayetlerden öğrendiğimize göre zulmün yani haksızlığın, eziyet etmenin en önde geleni, birinci basamağı Lokman suresinde mesela öğrendiğimiz gibidir. Lokman oğluna nasihatta bulunurken diyor ki ya büneyye, bak oğulcum, la tüşrik billah, sakın Allah'a ortak koşma. İnne şirke le zulmün azim, kuşkun olmasın ki, emin ol ki şirk büyük bir zulümdür. Şimdi bu ayetten de yola çıkıyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabileri bu ayeti okuduklarında endişelenmişler. Bunu günah anlamında, hata yapmak anlamında zannetmişler buradaki zulüm kelimesini ve endişelenmişler. Ya ne iyi insanlarmış. Allah onlara rahmet etsin. Ne iyi insanlarmış. Bir ayet iniyormuş ve o ayetle ilgili bazen yanlış da anlasalar hemen kendi hayatlarıyla ilişkilendiriyor ve endişeleniyorlarmış. Yani biz bu ayette sıkıntıdayız, yani bu ayetle aramızda bir uyumsuzluk var. Ayette problem görmüyorlar. Hemen kendilerinde problem görüyorlar. Kimi insanların tutumu ise öyle değildir. Ayetle hayatları uyuşmadığında ayette problem görmeye kalkıyorlar. Kendilerinin yaşamları asıl, indirilen ayetler onlara göre biçim kazanması gerekiyor. Hemen gelip Resulullah Aleyhisselam'a soruyorlar. Ya Resulullah, nedir bu hal? Ne yapacağız yani? Bize bir çözüm yolu söyle. Bizim iman edenler biziz işte sonuçta. Bizim içimizde hata, günah işlemeyen hiç kimse yoktur ki, diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da onları sakinleştiriyor. Bakın diyor, buradaki zulüm kelimesi, yaptığınız hatalar, günahlar, işlediğiniz ve ısrar etmediğiniz zaman yani günahlar değil. Şirk anlamındadır. Allah'a ortak koşmak anlamındadır. Bu çok güzel. İman etmiş olmak yetmiyoru bir kez daha öğreniyoruz. İman etmiş olmak yetmiyor. İmanı temiz tutmak gerekiyor. Temiz tutmadığınız iman kirletilmiş bir imandır. Yani bazen gök cisimlerini, Hazreti İbrahim'in kavminde olduğu gibi yıldızı, ayı, güneşi veya benzerlerini tarih boyunca çok görülmüştür bu da buna benzer toplumlar. Allah'a ortak koşarlar. Onlara da kutsallıklar, tanrısal güçler atfederler. Ayın, güneşin ve yıldızların hareketlerinin insanların kaderlerini belirlediğine inanırlar. Ben kendi adıma şimdi adrese teslim nokta atışı yapan açıklamalar yapmak istemiyorum. Hadi buradan bir sürü tartışma doğsun falan. Ondan uzak durmaya çalışıyorum ama yani Müslümanlar elini vicdanına koymalı. Ben Müslümanım dediği halde falanca yıldızın falanca konumdan falanca konuma, falanca burçtan falanca burca geçtiğinde hayatının etkileneceğini, evlilik hayatının ona göre şekilleneceğini, ekonomik hayatının bundan etkileneceğini, efendim sağlığının bundan etkileneceğini düşünen birçok Müslümanla karşılaşmaya başladık artık. Yani bu gök cisimlerinin hayatı ve sonuçta kaderimizi etkilediği inancı bir şirk inancı olarak reddedilip atılmış ve tarihin çöp sepetinde kalmış bir inanç olarak görmüyoruz artık bakın. Tarih boyunca da mesela kimi kavimlerin krallarının hep böyle müneccimler bulundurduklarını, yıldız bilimcilerini yanlarında çalıştırdıklarını, sefere çıkmadan önce yıldız bilimcilerinden bu seferin kendilerine zafer mi getireceğini yoksa mağlubiyetle mi sonuçlanacağına dair onlardan bilgiler almaya çalıştıklarını gördük. Yani demek ki bu inanç çöpe atılmış bir inanç değil. Hep hayata karışmış, imanlara karışmış bir inanç biçimi. Bugün de görüyoruz karşılığını. Buna ciddi ciddi inanan insanlar var mı? Evet var. Yani mesela evleneceği insanın kendisine talip olan kişinin veya talip olduğu kişinin dinini, imanını, ahlakını, geçmişini, eğitimini, huyunu, davranışlarını, çevresini araştırmakla mükellefken hangi ayın hangi gününde doğduğunu öğrenmeyi tercih eden, oradan hareketle onun burcuyla benim burcumun arasındaki ilişkiyi düşünüp ona göre evlenmeyi düşünen veya evlenmemeyi düşünen insanlarla dolmaya başladı etrafımız yani. İman ediyor musun? Evet, iman ediyorum. Bunun Allah tarafından belirlendiğini, Allah'ın ancak kaderlerimize etki ettiğini ve davranışlarımıza göre Allah'ın takdirde bulunduğunu biliyor musun? Ona iman ediyorum diyor. Ama buna da iman ediyor. Öbürüne iman etmekten vazgeçmiyor. Ama bunu da iman ediyor ve yanına koyuveriyor. Bunu çoğaltabilirsin. Bu sadece bununla ilgili değil. İmana karıştırılan zulüm. Yani mesela insanlar sebepleri Allah'a ortak koşarlar. Yani bazen bilimsel gelişmeleri, bazen bilim denilen şeyin kendisini Allah'a ortak koştuklarını çok görürüz insanların. Yani mesela iman edeceği bir konunun bile bilimsel olması gerektiğini düşünen Müslümanlarla karşılaşmıyor muyuz? Karşılaşıyoruz yani. Esasen imanın bilimsel olması anlamlı değildir. Çünkü bilimsel bir konu bilimin konusudur. Araştırılabilen bir şeydir. Fiziksel olarak kendisine ulaşabileceğimiz bir meseledir. Oysa iman gayba taalluk eden bir konudur. Gayba dairdir. Ve kabul etmeyi, güvenmeyi ve teslim olmayı icap ettirir. Bazen tıbbı, bazen doktorları, bazen parayı, bazen makamı, bazen makam sahiplerini, bazen ruhları, bazen cinleri, yani pek çok varlığı Allah'a ortak koşan insanlar dünyanın her yerinde karşımıza çıkmaktadır. Tarih boyunca çıkmıştır, şimdi vardır, bundan sonra da hep olacaktır. Çünkü ayet geçmişte kalmış ve unutulmuş bir inancı anlatmıyor bize. İman edenler ve imanlarıyla zulmü yani kiri karıştırmayanlar. İman etmek yetmiyor. İman edeceksin ve imanını tertemiz tutacaksın, saf tutacaksın. Bunun yolu ne? Tekrar tekrar Kur'an okuyacağız. Tekrar tekrar Kur'an okuyacağız. Tekrar tekrar Kur'an okuyacağız. Kur'an'ın öğrettiği iman neyse onda sabit kalmaya çalışacağız. Bazen gözümüzün gördükleri, bazen kulağımızın duydukları, bazen hissettiklerimiz, bazen yaşadıklarımız, bazen dış dünya bizi imanımız konusunda yanlış şeylere doğru sevk etmeye kalkacak. Bazen toplumun alışkanlıkları, bazen moda akımlar, bazen geleneğin gücü, bazen iktidarın gücü imanınızla sizi karşı karşıya getirebilir. Amellerimizle ilgili sorunumuz olabilir. Yeniliriz, eziliriz. Mümkün bunlar. Ama imanımızı temiz tutmakla mükellefiz. O Kur'an'da nasıl anlatıldıysa öyle korunmalıdır. İşte ancak onlar doğru yolda olanlardır. Ha bir de zulmün haksızlık ve eziyet diye Türkçe'ye çevrildiğini söyledik ya. Buradan bir şey daha çıkartalım. Sadece şirk deyip de atlayıp geçmeyelim de yani. Haksızlık yani kulun kula yaptığı haksızlıklar da imanla bağdaşmayacak tavırlardır. Bir Müslümanın hayatında günahlar olur mu? Olmasa iyi olur ama olur tabii ki canım insanız sonuçta. Ama olmamasını tercih ettiğimiz ve olmasın diye bütün gayretimizi göstermemiz gereken en sıkıntılı günah zulümdür. Eşine yaptığın zulüm, çocuğuna yaptığın zulüm, annene babana yaptığın zulüm, arkadaşına yaptığın zulüm, çevrendeki insanlara yaptığın zulüm, yönettiğin insanlara yaptığın zulüm, seni idare edenlere karşı yaptığın zulüm. Haksızlıklar insanın giderek kalbinin katılaşmasına sebep olur. Elbette ki bu tür davranışlar insanı pat diye hemen dininden çıkartmaz, imanını geçersiz hale getirip iptal etmez. Ama maalesef ki giderek kalbin katılaşmasına vesile olur. Geçiyoruz 83. ayete. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اَتَيْنَاهَا اِبْرَٰهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ İşte bunlar, şu okuduklarınız, bizim kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerdir. Ne demiş o deliller? Neymiş o deliller? Gözünün gördüğünden hareketle, mantık yürüterek, akıl yürüterek sağlıklı sonuçlara ulaşmakmış. Allah'ın insanlara verdiği çok önemli bir nimeti kullanacakmışız. O nimet şu: Allah hem enfüste hem afakta ayetlerini yerleştirmiştir. Yani hem bedenimizde hem iç dünyamızda, yani beden dedim, bir de ruh kısmını kattım şimdi içine. Hem bedenimizde hem iç dünyamızda hem bizi çevreleyen dış dünyada, bu bütün varlıklar ve bütün olaylar için geçerli bir tanım. Allah ayetlerini, yani kendisinin varlığının, birliğinin, kudretinin, sanatının, egemenliğinin, ilminin, hikmetinin delillerini yerleştirmiştir. Ve bütün bu ipuçlarını görmeyi ve bunlardan faydalanıp doğru sonuçları çıkartmayı sağlayacak bir akıl lütfetmiştir insanlara Allah. Aklını kullanacaksın. Enfüsi ve afaki ayetler üzerinde tefekkür, tezekkür, tedebbür gibi Kur'an terimlerini kullanalım. O kavramları harekete geçireceksin, düşüneceksin ve sonuçlar çıkartacaksın. İşte bu Allah'ın Hz. İbrahim'e kavmine karşı verdiği hüccettir. Bu böyledir. Ne demek bu böyledir? Yani İslam dini böyledir. İslam dini deliller getirir. Delilleri birleştirir, yeni sonuçlar getirir. Kula düşünmeyi öğretir. Kula akıl yürütmeyi öğretir. Kula çevresini iyi gözlemesini öğretir. Gözlemlerinden ibret almasını öğretir. Kafir bunu yapmaz. Görelim hemen neden yapmaz ya da yapmadığı şey nedir? Nerfa'u deracatim men neşa'u. Biz dilediklerimizi, dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Allah aklını kullanan, tefekkür eden, kendisinden ve çevresinden tüm ayetlerden hakka dair, hakikate dair sonuçlar çıkartıp hidayete yönelenleri yükseltir. Derecelerle yükseltir. Herkes aklını hak yolunda kullandığı kadarıyla da ilerleme kaydeder. Resulullah Aleyhisselam bir sözünde der ki, herkesin dini aklı kadardır. Bu herkesin dini aklı kadardır derken, doğuştan getirdiği bir takım testlerle çözdüğümüz ve puanlar verdiğimiz IQ'sundan söz etmiyoruz. Herkesin dini aklını kullanması ve aklını kullanmasından hayırlı sonuçlar çıkartması kadardır diye düşünmemiz gerekiyor. İnne rabbeke hakimun alim. Bakın Rabbimiz zaten kendisini de böyle tanımlıyor. Kuşkun olmasın ki senin Rabbin hikmet ve ilim sahibidir. Rabbin hikmet ve ilim sahibidir. Kullar bundan ders almalıdır. İlim sahibi olmalı, hikmet sahibi olmaya doğru yönelmelidir. Bunun yolu da biraz önceden beri anlatıp durmaya çalıştığım şeylerdir. Bundan sonraki 3 ayette arka arkaya isimler sayarak bunun sadece Hz. İbrahim'e ait bir bilgi olmadığını, Hz. İbrahim'e ait bir tutum olmadığını, Allah'ın bütün peygamberlere bunu öğrettiğini, bu yolda tuttuğunu gösteren bir bölüm geliyor. Hızlıca bir okuyalım. Tek tek her bir peygamberin hayat öyküsü en azından bu bölümün konusu değil. 84. ayetten başlıyoruz. Ve vehebna lehu İshaka ve Yakub. Biz İbrahim'e İshak ve Yakub'u da bağışladık. İshak'ı ve İshak'ın çocuğu olan Yakub'u da bağışladık. Kullen hedeyna. Onlara da, hepsine doğru yolumuzu gösterdik. Hepsi hidayet üzereydiler. Yani İbrahim'den öğrendiklerini devam ettirdiler. İbrahim'in yolu üzereydiler. ve Nuhan. Şimdi geri döndük. Bir şeyi kaçırmayalım. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'dan bahsetti. Sonra İbrahim Aleyhisselam'dan sonra devam edecek olan peygamberler silsilesinin şöyle bir girişini anlatıverdi. Yani İbrahim'e verdiği İshak, İshak'a verdiği Yakup, böylece İsrailoğulların kapısını açtık yani. İsrailoğulları ortaya çıkacak. Sonra onu orada durdurdu ifade. Çok çarpıcı gidiyor yani gerçekten. Geri döndürdü Allah sözün akışını. Bu sadece İbrahim ve İbrahim'den sonraki peygamberlerin işi de değilmiş. Ve Nuhan, Nuh'a da aynı hidayeti öğretmiştik. Nuh'a da aynı düşünce sistemini öğretmiştik. Aynı bakış açısını öğretmiştik. Ve hidayet üzere kılmıştık. Hedeyna min kablu. Biz Nuh'u da daha önce hidayet etmiştik. Ve min zürriyetihi. Ve onun soyundan gelenleri de, yani Nuh Aleyhisselam'dan İbrahim Aleyhisselam'a kadar gelen peygamberler silsilesini de Allah Teala aynı ilimle, aynı düşünceyle, aynı yöntemle donatmıştı. Sonra tekrar parantezi kapatıyoruz. Biraz önce bıraktığı yere, yani İsrailoğullarına başlamıştık ya, oraya geri dönüp İsrailoğullarına gönderilen ve tarihin epey bir bölümünü temsil eden peygamberler arka arkaya sayılacak. Davud'e ve Süleyman'e ve Eyyub'e ve Yusuf'e ve Musa ve Harun. Davud, Süleyman, Eyyub, Yusuf, Musa, Harun. Hepsine aynı şekilde hidayet edildi. Bütün peygamberlerin yöntemi aynı. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِن۪ينَ İşte biz güzel iş yapanları böyle ödüllendiririz. Her bir peygamber aynı zamanda güzel iş yapmakla vasıflandırıldılar. Muhsin kelimesi kullanıldı. Muhsin kelimesi ihsan kökünden geldi. İhsanın ne anlama geldiğini biz Resulullah Aleyhisselam'dan öğrenmiştik, hatırlayalım. Resulullah Aleyhisselam ihsanı Allah'ı görüyormuş gibi kulluk etmekti. Yani onların imanları düzgün, ibadetleri düzgün, Allah'ın huzurunda olmanın bilincinde yaşayan insanlardı. Ve işte öyle olunca da ödüllendirildiler. Ve yine isimler geliyor. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas. Kullun mines salihin. Bunların hepsi, önceki sayılanlar ve şimdi sayılanlar, hepsi Allah'ın salih kullarındandır. Tekrar isimler geliyor. Ve İsmail'e ve Yesa'a ve Yunus'a ve Lut'an. Bakın bu sefer tarih atlamalarla gidiyor. İsmail, Elyesa, Yunus, Lut. Bunların hepsi Allah'ın seçilmiş kulları, salih kulları. Ve küllen faddalna alel alemin. Biz bunların hepsini diğer insanların üzerine, alemler üzerine faziletli, daha üstte kıldık. Ve min abaihim ve zürriyatihim ve ihvanihim. O saydığımız peygamberlerin atalarından, soylarından, kardeşlerinden. Ve iştebeynahum ve hedeynahum ila sıratı müstakim. Onları seçtik. Onlara hidayeti gösterdik. Onları sırat-ı müstakim üzere kıldık. İşte karşımıza çıkan bir peygamberler silsilesi. 17 isim saydı Allah Teala Hazreti İbrahim'den sonra. Hazreti İbrahim'le beraber 18 isim saydı. Esasen Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen, üzerinde peygamber olduğu ittifak edilmiş 25 isim vardır. 18'ini Allah Teala buradaki 3 ayette hemen önümüze koyuverdi. Ve bir şey öğrenmiş olduk yani. Bütün peygamberlerin takip ettikleri yol buymuş. Neymiş? Delille hareket etmek, hüccet sahibi olmak, düşünmek, fark etmek, Allah'ın ayetlerinden yola çıkarak Allah'ın bilgisine, Allah'a imana ulaşmak, hidayete erişince de hidayette sabit olmak, iman etmek ve imanlarına zulüm karıştırmamak, imanlarını saf ve tertemiz korumak bütün peygamberlerin yolu, çizgisi, yöntemi imiş. Allah izin verirse bu bölümü hatırlatarak bundan sonrakiyle bağlantı kurmamız gerekiyor çünkü. Önümüzdeki hafta inşallah bu peygamberlerin tamamının anlatılmasından bize çıkacak birkaç ders daha göreceğiz. Rabbimiz peygamberlerin yolu üzerinde olmayı, orada yürümeyi ve o yol üzerindeyken canımızı teslim edebilmeyi bizlere lütfetsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.